Ayrım 35, sayfa 422. İnfazcı Lars Kepler. 88. bölüm Ziyaretçi. Yuna Linna Saga Bauer ve Penelope Fernandez zırhlı bir minibüsle diplomat şehrinden Strandvägen'in ışıltılı suları boyunca Stockholm'in merkezine doğru gidiyorlardı. "Ben onu görmüştüm," dedi Penelope düz bir sesle. "Hiçbir zaman pes etmeyeceğini biliyordum. Beni bulacak ve..." Susup bir süre önüne baktı. "Öldürecekti." "Öyle," dedi Saga. Penelope gözlerini kapatıp arabanın yumuşak salınımına bıraktı kendini. Raoul Wallenberg'in anısına yapılan köpüklü dalgalara yahut rüzgarda savrulan İbrani harflerine benzeyen anıtın yanından geçtiler. "Bu adam kimdi?" diye sordu Penelope. "Peşimdeki adam." "Profesyonel katil," dedi Yuna. "Temizlikçi yahut çukur denilenlerden."
"Ne Europol'de ne de Interpol'de kaydı var," dedi Saga.
"Profesyonel katil," diye kendi kendine tekrar etti Penelope.
"Yani onu biri tuttu."
"Evet," dedi Saga, "ama onu senin üzerine göndereni mutlaka bulacağız."
"Rafael Guidi," dedi Penelope alçak sesle. "O mu? Yoksa Agathe El Hacı mı?"
"Bizce Rafael Guidi," dedi Saga. "Agathe El Hacı'nın silah almaya çalıştığını ispatlamanın bir kıymeti yok." "Yani gizli saklı bir şey yapmıyor," dedi Yuna.
"Yani kiralık katili Rafael Guidi tuttu ama derdi ne bu adamı siz biliyor musunuz? Bütün bunların sebebi şu fotoğraf mı, öyle mi gerçekten?"
"Rafael Guidi büyük ihtimalle fotoğrafı senin çektiğine inanıyor. İpliğini pazara çıkarabilecek bir şeyleri görüp duyduğunu sanıyor."
"Hala öyle mi düşünüyor?"
"Herhalde öyle."
"Yani bir katil daha gönderebilir."
"Biz de bundan korkuyoruz," dedi Saga.
"Daha ne kadar polis korumasında kalacağım? Bana yeni bir kimlik mi verilecek?"
"Bu konuyu konuşuruz ama..."
"Yani gücüm tükenene kadar kaçmak zorunda kalacağım, öyle mi?" dedi Penelope.
NK mağazasının önünden geçiyorlardı. Üç genç mağazanın gösterişli kapısında oturma eylemi yapıyordu.
"Bu adam pes etmeyecek," dedi Yuna. Sesinde bir ciddiyet vardı.
"İşte bu nedenle bu işi afişe etmeliyiz. Peşine düşmeleri için bir neden kalmaz o zaman."
"Rafael Guidi'ye ulaşamayacağız, bunu biliyoruz," dedi Saga. "Ama İsveç'te canını acıtacak şeyler yapabiliriz."
"Ne yapabilirsiniz?" "Önce yaptıkları şu anlaşmaya taş koruz. Axel Riesen ticari sözleşmesini imzalamadan konteyner gemisi Göteborg limanından ayrılamaz."
"Niye imzalamasın ki?"
"Asla imzalamayacak," dedi Yuna, "çünkü bizim bildiklerimizi o da biliyor."
"Güzel," diye fısıldadı Penelope.
"Önce bu işin önüne geçeriz, arkasından da Pontus Salman'la birlikte bu işe karışan herkesi içeri alırız," dedi Saga. Arabada bir sessizlik oldu.
"Annemi aramalıyım," dedi Penelope bir süre sonra.
"Benim telefonumdan arayabilirsin," diye telefonunu uzattı Saga. Telefonu alan Penelope bir süre tereddüt ettikten sonra numarayı tuşlayıp bekledi.
"Merhaba anne, ben Penny. Şu adam..."
"Penny, kapı çalıyor, gidip açmam gerek."
"Anne dur," dedi Penelope huzursuz bir sesle. "Kapıyı çalan kim?"
"Bilmiyorum."
"Birini mi bekliyordun?"
"Hayır ama..."
"Açma," diye bağırdı Penelope.
Annesi bir şeyler söyleyerek telefonun aizesini bıraktı. Annesinin ayak seslerini ve kapı zilinin tekrar çaldığını duydu Penelope. Kapı açıldı, konuşmalar duyuldu. Penelope ne yapacağını bilemedi. Kendini dikkatle izleyen Saga ile Yuna'ya baktı. Hatta bir cızırtı oldu, tuhaf gürültüler çıktı. Arkasından annesinin sesini duydu.
"Orada mısın Penny?"
"Evet."
"Biri seni soruyor."
"Kim?" Penelope eliyle kuruyan dudaklarını ıslattı.
"Tamam anne, telefonu ver."
Telefonda tekrar bir cızırtı oldu, ardından bir kadının sesini duydu.
"Penelope?"
"Evet."
"Buluşmamız gerek."
"Siz kimsiniz?"
"Size fotoğrafı ben gönderdim."
"Ben fotoğraf falan almadım."
"Güzel cevap," dedi kadın. "Birbirimizi tanımıyoruz ama o fotoğrafı sana ben gönderdim."
Penelope sustu.
"Seninle bugün buluşmalıyız, mümkün olduğu kadar çabuk," diye öfkeli bir sesle devam etti kadın. "Dört kişinin olduğu o fotoğrafı sana ben gönderdim. O fotoğrafı 13 Kasım 2009'da gizlice ben çektim." Adamlardan bir tanesi benim kocam, Pontus Salman.
89. Bölüm Buluşma. Pontus Salman'ın evi Stockholm'in Lidingö adasındaydı. Bir parça yıpranmış olsa da 60'lı yılların kalitesini hala yansıtan bir villaydı. Arabayı taş döşeli garajın önünde park ettiler. Garajın büyük kapısına tebeşirle stilize bir erkeklik organı çizmişti biri. Aldıkları karara göre Yuna ile Penelope arabada bekleyecek, Saga içeri girecekti. Kapı açıklama yine de aslan başlı zili çaldı Saga. Çınlayan zil sesine rağmen hiç kimse görünmedi. Glock marka silahını çekip şarjörünü kontrol eden Saga, zile bir kez daha bastıktan sonra içeri girdi. Villa sırtını bir yamaca yaslamıştı. Holden açık mutfağın olduğu kocaman bir salona geçiliyordu. Yüksek pencerelerden muhteşem bir deniz manzarası görünüyordu. Mutfaktan geçen Saga boş yatak odasına baktıktan sonra tekrar hole döndü. Merdivenlerden aşağı indi. Bir kapının ardından müzik sesi geliyordu. Üzerinde R ve R yazan pirinç levha vardı. Kapıyı açtı. John Sutherland ile Verdi'nin La Traviata'sı çalıyordu. Fayans döşeli koridorun sonunda aydınlatılmış bir havuzdan yansıyan mavimsi parlak ışıklar dans ediyordu. Havuza doğru sessizce ilerleyen Saga kulaklarını dikmiş, müzikten başka sesler aranıyordu. Islak bir zeminde yürüyen çıplak ayak sesleri duyar gibi oldu. Silahını arkasında saklayarak hasır mobilyaların ve kocaman bir saksıda palmiye ağacı olan yere yöneldi. Sıcak ve nemli bir hava vardı içeride. Klor ve yasemin kokusu artarken dibi ve kenarları açık mavi fayans döşeli bir havuza geldi. Boydan boya camla kaplı ön cephesi bahçe ve denize bakıyordu. 50 yaşlarında uzun ince bir kadın elinde bir kadeh beyaz şarapla barın önünde dikiliyordu. Sarı bir mayo vardı üzerinde. Saga'yı görünce şarap kadehini bırakıp ona doğru yürüdü.
''Merhaba, ben Saga Bauer.''
''Hangi ajanstan geliyorsunuz?''
''Sepo.''
Bir kahkaha atan kadın Saga'nın yanaklarını öperek kendini tanıttı.
''Mary Louise Salman, mayonun yanında mı?'' dedi ve tekrar bara döndü.
Kiremit rengi fayansların üzerinde uzun ince ayak izleri bırakıyordu. Bakımlı bedeni zarifti. Sanki izleyenler hayran olsunlar diye tasarlanmış özel bir yürüme tarzı vardı. Şarap bardağını alan Mary Louise dönüp Saga'ya baktı. Üzerinde bıraktığı izlenimi merak eder gibiydi.
''Bir kadeh Sancerre'' dedi sakin çalışılmış bir sesle.
''Hayır teşekkürler.''
Her ne kadar moda dünyasından çekilsem de formumu korumak için yüzüyorum. Bu meslek insanı biraz narsist yapıyor, bilirsin işte. Çevrenin sigaranı yakmaya çalışan insanlarla sarılmaması boktan bir durum.
Saga'ya doğru eğilen Mary Louise, teatral bir ifadeyle fısıldadı.
Chippendale dans grubunun en genç üyesiyle bir ilişkin var. Kim olduğunu biliyor musun? Boş ver. Hepsi aynı bokun soyu, hepsi ibne.
Ben buraya şu senin gönderdiğin fotoğrafı konuşmak için geldim.
Ah, onun çenesini tutamayacağını biliyordum diye yapmacık bir öfke gösterdi Mary Louise.
Kim?
Jean-Paul Gaultier.
Moda tasarımcısı mı dedi Saga.
Evet o, hani şu sürekli çizgili bluz giyip altın rengi kirli sakalla gezen, küçük ağızlı sarkık dudaklı adam. Benden hala nefret ediyor, bunu biliyorum.
Saga sabırlı bir ifadeyle Mary Louise'e gülümsedi ve kadının soğuktan tüylerinin diken diken olduğunu görerek bornozu uzattı.
Üşümek hoşuma gidiyor, soğuk beni fıstık gibi yapıyormuş. Geçen ilkbahar depar diyor böyle demişti. Yoksa? Tam hatırlamıyorum, belki de Renault'ydu. Neyse boş ver.
Koridordan havuza doğru gelen ayak sesleri duyuldu. Tedirgin olan Mary Louise sanki kaçacak bir yer ararmış gibi etrafına bakındı.
''Kimse yok mu?'' diye bağırdı bir kadın.
''Saga!'' diye bağırdı Yuna. Koridora doğru giden Saga 50 yaşlarında siyah saçlı bir kadınla birlikte gelen Yuna ve Penelope'yi gördü.
''Mary Louise!'' dedi kadın endişeli bir gülümsemeyle. ''Burada ne işin var?'' ''Biraz yüzmek istedim.'' dedi Mary Louise. ''Bacaklarımın arasındaki ateşi soğutmam gerekiyordu.''
''Ama biliyorsun gelmeden önce araman gerekiyor.''
Öyle ya, özür dilerim, unuttum. Marie-Louise, Pontus'un kız kardeşi, görümcem dedi kadın, sonra Saga'ya dönerek kendini tanıttı. Veronique Salmon.
Saga Bauer, Sepo'dan.
Gelin kütüphanede oturalım dedi Veronique.
Koridordan geriye doğru yürüdüler.
Hiç değilse buraya gelmişken yüzeyim mi diye bağırdı Marie-Louise.
Evet ama çıplak değil dedi Veronique geriye dönmeden.
90. bölüm fotoğraf.
Saga, Yuna ve Penelope Veronique'in peşine takılıp birkaç odayı geçip kütüphaneye geldiler. Penceresi vitraylı küçük bir odaydı. Kitaplıklar cam kapaklıydı. Kahverengi deri mobilyalar, şömine ve pirinç bir semaver vardı.
Size bir şey ikram edemediğim için beni bağışlayın ama maalesef çok acelem var. Bir saat sonra seyahate çıkıyorum.
Veronique Salmon endişeyle etrafına baktı, iki eliyle eteğini sıvazladı.
Ben aslında söylemem gereken bir şeyi söylemek istiyorum dedi alçak sesle. Ama mahkemede şahitlik yapmam. Eğer beni şahitlik yapmaya zorlarsanız sonuçlar ne olursa olsun inkar ederim.
Lambanın abajurunu düzeltmeye çalıştı. Eli o kadar titriyordu ki abajur daha da eğildi.
Seyahate yalnız başıma çıkıyorum. Pontus benimle gelmeyecek dedi bakışlarını yere indirerek.
Dudakları titriyordu. Devam etmeden önce bir süre kendisini toparlaması gerekti. Penelope'nin gözlerinin içine baktı.
Penelope dedi. Senin Pontus'u bir pislik olarak gördüğünü biliyorum. Bunu anlıyorum da ama öyle biri değil. Gerçekten değil. Ben öyle bir şey demedim.
Lütfen dinleyin diye sözünü kesti Veronique. Kocamı seviyorum ama artık yaptıklarını anlayamıyorum.
Daha önce silah ticaretiyle uğraşan bir sürü insan var diyordum. İnsanoğlu silah üretmeye başladığı günden beri silah ticareti de var diyordum. Tabii bu hiçbir şeyi haklı kılmaz. Yıllarca dış işlerinin güvenlik politikası bölümünde çalıştım. Böyle bir işte çalışırken silahlı çatışmaların bittiği bir dünya hayalinin ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz. Pratikte bütün ülkelerin bir savunma gücünün olması gerekiyor. Ama bir takım nüanslar var. Benim düşünceme göre...
Kapıya doğru gitti, dışarı bakıp tekrar kapattı.
Savaş halindeki ülkelere silah satılması beni çok endişelendiriyor. Çatışmalar körükleniyor, bu olmamalı. Evet diye fısıldadı Penelope.
İş adamı Pontus'u anlayabiliyorum diye devam etti Veronique.
Silensia'nın böyle bir sözleşmeye gerçekten ihtiyacı var. Sudan büyük bir ülke, yüklü miktarda otomatik tüfek mermisi arıyor. Şimdiye kadar neredeyse yalnızca Fabrique Nationale mermileri kullanıyorlardı. Ama Belçika artık gönderemiyor. Çünkü herkesin gözü onların üzerinde. İsveç'in sömürgeci bir geçmişi olmadığından bölgede iyi bir şöhreti var falan filan. Pontus bu durumdan yararlanmak istedi. Sudan'daki iç savaş biter bitmez iş yapmak için acele etti. İşi Rafael Guidi bağladı. Her şey hazırdı. Geriye bir tek imzalar kalmıştı ki Uluslararası Ceza Mahkemesi El Beşir hakkında tutuklama kararı verdi.
Uluslararası yasalara göre bu iş artık suçlu dedi Saga.
Bunu herkes biliyordu ama Rafael anlaşmayı iptal etmedi. Yalnızca yeni bir ortak bulacağını söyledi. Birkaç ay sonra elde kalan cephanenin Kenya ordusuna satılacağını söyledi. Daha önce anlaşılan miktarda ve aynı fiyattan satılacaktı. Uyarmaya çalıştım Pontus'u. Cephanenin Sudan'a gönderileceği aşikar dedim. Kenya'nın fırsattan faydalanıp karlı bir iş yaptığını, bu cephaneye ihtiyacının olduğunu söyleyerek itiraz etti. Söylediklerine kendisi inanıyor muydu bilmiyorum. Bence inanmıyordu. Ama bütün sorumluluğu Pankrona'nın ve ISP'nin üzerine yıktı. Pankrona ihracat iznini imzalarsa her şey kitabına uyacaktı.
Ellerini yıkayıp kurtulacaklardı yani dedi Penelope. O fotoğrafı bunun için çektim. Locada kimlerin olduğunu bilmek istiyordum. Locaya gittim. Sanki konuşuyormuşum gibi yapıp cep telefonumla çektim. Kendimi kötü hissettiğimi, otele gitmek için bir taksi bulmaya çalıştığımı söyledim Pontus'a.
Çok cesur bir davranış dedi Penelope.
Ama bu işin bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Bilsem yapmazdım dedi Veronique.
Pontus'a çok kızgındım. Bu işten vazgeçirmek istiyordum. Alte Oper'den tam konserin ortasında ayrıldım. Taksiye bindiğimde çektiğim fotoğrafı inceledim. Akıl alacak gibi değildi. Alıcı tarafı Agathe El Hacı temsil ediyordu. Yani Sudan Devlet Başkanı'nın askeri danışmanı. Demek istediğim cephane doğrudan doğruya iç savaşın sürdüğü bölgeye pompalanacaktı. Kimse itiraf etmek istemiyordu bunu.
Soykırım dedi Penelope.
İsveç'e döndüğümüzde bu işten vazgeçmesini söyledim Pontus'a. Bana nasıl yabancı bir ifadeyle baktığını hiç unutmayacağım. İmkansız dedi. Bir çeşit Paganini sözleşmesi yaptım dedi. Bakışlarından korkuya kapıldım, dehşet içindeydi. Fotoğrafı cep telefonumda tutmaya cesaret edemedim. Çıktısını aldım. Telefonun belleğinden ve bilgisayarın hard diskinden sildim. Ve o fotoğrafı sana gönderdim.
Veronique Salman kollarını iki yana sarkıtmış yorgun bir yüzle Penelope'ye bakıyordu.
Neler olacağını bilemiyordum dedi alçak sesle. Nereden bilebilirdim? Bilsen ne kadar üzgünüm. Ne diyeceğimi?
Odaya bir sessizlik çöktü. Uzaktan havuzun olduğu taraftan biri suya atlamış gibi bir ses duyuldu.
Şu Paganini sözleşmesi dediği şey ne dedi Yuna?
Rafael'in paha biçilmez kemanları var. Paganini'nin 100 yıl önce çaldığı enstrümanları topluyor. Bir kısmı evde duruyor, bir kısmını yetenekli müzisyenlere ödünç veriyor. Ve...
Sustu. Tedirgin bir ifadeyle saçlarını sıvazladı.
Şu Paganini işini bir türlü anlayamadım. Ama Pontus Rafael'e Paganini sözleşmesiyle bağlandığını söylüyor. Bu sözleşme sonsuza kadar geçerliymiş denilen bu. Yazılı bir şey yokmuş. Pontus'un dediğine göre Rafael her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamış. Bütün rakamlar kafasındaymış. İşin nasıl ve ne zaman uygulanacağını çok iyi biliyormuş. Kimlerin ne yapacağını ve ne kadar kazanacakları iyice hesaplanmış. Eli öpüldükten sonra geri dönüş yokmuş. Kaçamazmışız. Korunamazmışsınız. Ve hatta ölemezmişsiniz.
Niçin diye sordu Yuna.
Rafael öyle... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok korkunç bir adam dedi Veronique dudakları titreyerek. O herkesi kandı. Bu işe karışan herkesi. Kabuslarının ne olduğunu anlatmaya ikna etti.
Nasıl yani dedi Saga.
Bilemiyorum. Pontus'la duydum. Rafael'in böyle bir yeteneği varmış.
Ama kabusla neyi kastediyormuş dedi Yuna.
Kendi kabusunu Rafael'e anlattın mı diye sordum Pontus'a.
Elbette sordum bunu dedi Veronique acı çeken bir yüzle. Ama cevap vermek istemedi. Neye inanacağımı bilemiyorum.
Küçük kütüphaneye bir sessizlik çöktü. Veronique Salman'ın beyaz bluzunun koltuk altlarında ter lekeleri belirmişti.
Rafael'i durduramazsınız dedi bir süre sonra. Ama o cephanenin Darfur'a ulaşmasını engellemelisiniz.
Engelleyeceğiz dedi Saga.
Şunu mutlaka anlamalısınız. Sudan'da seçimlerden sonra artan gerilim eğer bir felaketle sonuçlanmadıysa bu önemli ölçüde cephane eksikliğine bağlı. Demek istediğim çatışmalar tekrar alevlenirse bütün yardım örgütleri Darfur'u terk eder.
Saatine bakan Veronique birazdan havaalanına doğru yola çıkması gerektiğini söyledi. Pencerenin önüne gitti, bakışlarını renkli cama gömdü.
Erkek arkadaşım öldü dedi Penelope. Yanaklarındaki yaşları kuruladı. Kız kardeşim öldü, daha kaç kişi öldü bilmiyorum.
Veronique Salman yüzünü Penelope'ye döndü.
Penelope, kime başvuracağımı bilemiyordum. Elimde bu fotoğraf vardı. Düşündüm ki sen... Locadaki insanları görürsen neler döndüğünü anlarsın. Agathe El Hacı'nın cephane peşine düşmesinin ne demek olduğunu bilirsin diye düşündüm. Sen Darfur'da bulundun, orada arkadaşların var. Barış aktivistisin ve... Ama yanıldın diye sözünü kesti Penelope. Fotoğrafı yanlış insana gönderdin. Agathe El Hacı'nın ismini duymuştum ama nasıl bir tip olduğunu bilmiyordum bile.
Fotoğrafı polise yahut gazetelere gönderemezdim. Ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlamayacaklardı. Birinin onlara açıklaması gerekirdi ama bunu ben yapamazdım. Nasıl yapacaktım ki? Yapamazdım. Bildiğim tek şey bu fotoğrafla benim aramda bir ilişki kurulmamalıydı. Sana gönderdim işte. Benim bulunduğum sistemin dışında biriydin.
bu fotoğraf ile benim aramda bir ilişki kurulması imkansızdı.
Ama şimdi itiraf ettin, dedi Yuna.
Evet, çünkü ben...
Niçin, diye üsledi Yuna, fikrini değiştiren ne?
Çünkü ülkeyi terk ediyorum, çünkü buna mecburum.
Susup ellerine baktı.
Ne oldu? Hiçbir şey, diye ağlamaya başladı.
Bize anlatabilirsin, dedi Yuna.
Hayır.
Bizden çekilmene gerek yok, diye fısıldadı Saga.
Yanaklarındaki gözyaşlarını kurulayan Veronik başını kaldırdı.
Yazlıktan Pontus aradı. Affet beni, diye ağladı. Ne demek istediğini anlayamadım. Ama kabusundan kurtulmak için her şeyi yapacağını söyledi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 433.